Ayrım 24.
Bir patrici aileden gelmesine karşın köklerini reddedip plebler arasında yer almayı seçen ve tribün olabilmek için kendini bir pleb ailesine evlat edindirerek siyasi mücadeleye atılan Publius Claudius, daha sular durulmadan yeni bir devrimci girişimi başlattı. Ancak Claudius kendinden öncekilere göre önemli bir hamle gerçekleştirmiş ve demokratikleşme mücadelesini yalnızca pleb politikalarına indirgemeyerek çok önemli bir uyuyan sınıfı, köleleri de yanına almayı bilmişti. Büyük bir halk desteğiyle siyasi gücü denetleme şansını ele geçirdiğinde yaptığı ilk iş, yasaklanan kolegyaları yeniden yaşama geçirmek, hatta var olanlara yenilerini ekleyerek tabandaki bu siyasi örgütlenmeyi hızlandırmak oldu. Bu arada Kompitalya Festivali'ne Cicero tarafından konan ve büyük tepkiye yol açan yasağı da 1 Ocak 58'de iptal etti ve o yıl görkemli kutlamaların yapılmasını sağladı. Gustav Hermansen bu açıkça politik bir hamleydi diyor. İzleyen kargaşa yıllarında açıkça görüldü ki bu amaçla kullanıldığında kolegya ülkenin politikasını denetleyebiliyordu. Bu dönemde Milo ve Claudius arasında yaşanan ve Roma kent yaşamının bir karakteristiği haline gelen çete savaşları, meslek örgütleriyle ilgili manik bir korku geliştiren ve onları sıkı denetim altında tutan Sezar, Augustus ve sonraki imparatorlar için saplantılı bir anı oldu. Gustav Hermansen, Ostia, Aspects of Roman City Life, sayfa 199. Andrew Lintott da meslek birliklerinin ustaları hem kölelerden hem de özgür yurttaşlardan oluşabiliyordu artık ve özgürlerin çoğunluğu da azaltıldılardı, diyor. Hızla ve başarılı biçimde örgütlenen Claudius'un denetimindeki siyasi gruplar içinde azımsanamayacak sayıda kölenin bulunmasına dikkat çeken ünlü tarihçiye göre Claudius'un başarısı Catilina'nın denetlemekte yetersiz kaldığı bir sosyal sınıfı yanına almayı bilmesiydi. Ayrıca kolegyalardan yararlanmış ve onlara yenilerini de eklemişti. Andrew Lintott, Violence in Republican Rome, sayfa 77. Ancak ülkede artık siyasi mücadelenin titiz bir örgütlenme ve geniş kesimleri içine alan sosyal ve ekonomik politikalarla başarıya ulaşabileceği dönemler çoktan geride kalmıştı. Sürekli savaşan bir devlet haline gelen Roma'da, fetih politikaları gereği güçlendirilen askeri birliklerin muzaffer komutanları, siyasi gücü elinde tutmaya aday liderlere dönüşüyorlardı. Bir başka deyişle elinde kendisine bağlı kalabalık askeri birlikler oluşturmaya yetecek parası ve gücü olan ya da oligarşiden maddi destek almayı beceren karizmatik komutanlar, kendilerini Roma üzerinde tartışmasız olarak söz sahibi görüyorlardı ve başarıya ulaşmak için onları yenilgiye uğratmak kaçınılmaz bir gereklilikti. Bunu çok iyi anlayan Claudius, bir tribün olarak gücü eline geçirmeye başladığı sırada askeri gücünü de artırma yolunu seçti. O günlerde 3 ünlü komutan Pompeius, Crassus ve Sezar bütün cumhuriyet kurumlarının ve devlet geleneklerinin üzerine çıkarak salt askeri güçlerine dayanıp 1. Triumvir adı verilen üçlü yönetimi oluşturmuşlardı. Kendi aralarındaki güç dengeleriyle fazlasıyla meşgul olan bu askeri liderler, görünürdeki büyük güçlerine karşın halkın desteğini alan Claudius'la iyi geçinmeye çalışıyor, onu ortadan kaldırmak için uygun fırsat arıyorlardı. Cumhuriyeti demokratik ilkelere yaklaştırma ve geniş tabanlı sivil toplum yapısını güçlendirme amacıyla Claudius'u destekleyen, aralarında kardeşlik örgütünün de bulunduğu diğer nüfus sahibi güçler ve pleb örgütleri ise askeri liderleri devre dışı bırakmanın tek yolunun içlerinde en güçlü olanı yenilgiye uğratarak gözdağı verme olduğu görüşündeydiler. Bu amaçla Claudius koşulların uygun olduğunu düşündüğü anda 58 yılının sonlarına doğru Pompeius'a karşı bir dizi saldırıya başladı. 57'de Pompeius bir başka tribünün T. Annius Milo'nun yardımını sağladı. Milo serserilerden bir rakip takım oluşturdu ve sokaklarda Claudius'un çeteleriyle açıkça çarpıştı. Böylece Claudius durduruldu. Pompeius da Cicero'nun geri çağrılmasını düzenleme olanağı buldu. Tim Cornell, John Matthews, AGE, sayfa 69. Böylece köleleri de içine alarak büyüyen ve bir aydınlar grubu tarafından desteklenen Clodius'un pleb tabanlı hareketi bir başka pleb grubu karşısına çıkarılarak, daha doğrusu lumpen proletarya niteliği taşıyan sokak serserileri aracılığıyla terör yaratılarak sindirilmiş oluyordu. Ancak yine de Clodius bir süre daha direnmeyi sürdürdü. 52 yılı başlarında Clodius ve Milo Appia yolu üzerinde karşılaştılar. Bunu izleyen çatışmada Clodius öldü. Olay karışıklıklara yol açtı. Senato binası yakıldı. Sonunda Senato Pompeius'u tek konsül seçti ve düzen yeniden sağlandı. Tim Cornell, John Matthews, AGE, sayfa 70. Son büyük devrimci girişim Clodius'un ortadan kaldırılmasıyla yenilgiye uğruyordu böylece. İzleyen günlerde yenilginin getirdiği karışıklık, pleb topluluklarının dağınık ve düzensiz bir görüntü vermesine ve cumhuriyetçilerin panik havası yaşamalarına neden olacaktı. Üçlü yönetim dağılıp, Sezar büyük bir gövde gösterisiyle Roma'ya girdiğinde, onun bir zamanlar Catilina'nın yandaşı olduğunu anımsayan ve şimdi de Pompeius'un düşmanı rolünü üstlendiğini görenlerin kafaları karıştı. Düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesiyle pleb grupları içinden, hatta Clodius'un kurduğu birliklerin arasından coşkuyla bu despot lideri destekleyenler çıktı. Oysa adım adım diktatörlüğünü ilan etme hazırlığındaki Sezar'ın ilk işlerinden biri kolegyalar üzerinde Cicero'yu bile mumla aratacak bir baskı kurmak olacaktı.
Kardeşlik parçalanıyor. Kısacası kardeşlik örgütünün deneyimli ve işbilir üyeleri strateji değiştirerek tabana yönelik bir siyasi örgütlenmeye yönelmekte oldukça geç kalmışlardı ve dolayısıyla bir kez daha kaçınılmaz bir yenilgiyi yaşadılar. Fetih ganimetlerine, köle ticaretine ve haraçlara dayalı ekonomisi, iç savaşların kanıksandığı kaotik siyasi yapısı ve askeri güce yaslanan iktidar mekanizmasıyla Roma, bir büyük ideali beslemekten çoktan uzaklaşmıştı. Buna karşın mücadeleyi açık politik zemine taşımak isteyenler için halk arasında efsaneye dönüşen Gracchus kardeşler gibi yüreklendirici örnekler de söz konusuydu. Perde arkası kabul edilebilecek Sibyl'in kurulu gibi dinsel etkinlik alanlarının yanı sıra eldeki kurumsal mevziler ve ilişkiler de iyi korunarak belki askerler içinden davaya ikna edilebilecek önderlerin de desteği alınarak Roma için bir şeyler yapılabilirdi hala. Ne var ki Sezar'ın iktidarı Roma'da cumhuriyet ilkelerinin nihai çöküşünü sağlamaktan başka bir işe yaramayacaktı. Kısa sürede bunun farkına varan cumhuriyetçilerin düzenlediği suikast ve komplo geri tepecek, devletin zirvesine yine Sezar'ın yandaşları ve manevi oğlundan oluşan İkinci üçlü yönetim yerleşecekti. Antonius, Octavianus, Augustus ve Lepidus arasındaki oldukça kırılgan ve hassas dengelere sahip iktidar ortaklığının çöküşü kaçınılmaz bir biçimde imparatorluk sistemini Roma'ya egemen kılarken, kardeşlik tarihinde de ilk kez oldukça büyük bir kırılma noktası yaşanıyordu. İlkeler, idealler ve onlara ulaşmak için kullanılacak yöntemler konusunda ciddi bir kargaşa söz konusuydu artık. Lepidus'un korkarak geri çekilmesi, Antonius'un da Actium'da büyük bir yenilgi yaşayıp intihar etmesinden sonra ipleri eline alan Augustus, hiçbir zaman monarşiyi geri getirmekten söz etmedi ve cumhuriyetin yaralarını sarma vaatlerini yineledi. Ama pratikte Tarquinius'a bile rahmet okutan bir kral gibi davranıyordu ve cumhuriyetin bütün kurumlarını yasal temeli fazlasıyla tartışılır durumdaki imparator sıfatıyla denetimi altına almıştı. Kısa süre içinde çevresinde kendine bağlı bir resmi ideoloji aydınları grubu yarattı ve hemen hiçbir ciddi direnişle karşılaşmaksızın oldukça radikal hamlelerle benzersiz bir otorite tekeli oluşturdu. İlk yaptığı işlerden biri de kollegiyaların yapısını yeniden düzenlemek, ve onları politik etkinlikten sonsuza dek uzaklaştırarak birer sembolik yardımlaşma birliği statüsüne indirgemekti. Anthony Black, Guild State, sayfa 4. İsa'dan önce 23 yılında Tribune kurumunun bütün yetkilerini kendi üzerine aldı. Böylece pleb kitlelerinin seçimle gelen temsilcilerine ait halk sözcüsü yetkileri ve gücü imparatorun tek eline giriyordu. Sezar gibi senatoyu ciddiye almayan ve umursamayan bir görünüm çizmekten kaçındı. Tersine Cumhuriyet'in bu önemli kurumuna büyük saygı duyuyor izlenimi yaratmaya çalıştı. Ama bunu yaparken değersiz olduğunu ileri sürdüğü üyeleri çıkararak senatonun üye sayısını azalttı. Temel kurumların hiyerarşik sıralamasını da kendi tercihlerine göre yeniden düzenledi. Seçimler yapılıyordu ama pratikte yalnızca bir formaliteden ibaretti bu. Augustus belli başlı kurumların üyelik ve yöneticiliklerine kendi istediği kişileri getiriyor. Magistraları da seçime bile gerek duymaksızın atama yoluyla belirliyordu. Tim Cornell, John Matthews, Adrie, sayfa 74-75. İmparator, Roma'nın yönetsel örgütlenme biçimine de yeni düzenlemeler getirmişti. Buna göre artık coğrafi sınırları Akdeniz'in tüm kıyılarını, Orta Avrupa'yı, İspanya ve Galya'yı, Anadolu'yu, Mısır'ı ve Suriye'yi içerecek biçimde genişleyen Roma, net idari sınırlarla bölünmüş, imparatorluğa sıkı sıkıya bağlı eyaletlerden oluşuyordu ve her bir eyalet, Augustus tarafından seçilen ve Legatio adı verilen yöneticilerin sorumluluğuna veriliyordu. Legatiolar çoğunlukla deneyimli senatörler ve eski konsüllerdi. Ordunun karmaşık ve düzensiz yapısı titizce elden geçirilmiş, lejyon ve birliklerin başına yine senato üyeleri atanmış, silahlı kuvvetlerin bağımsız karizmatik komutanlar ya da bazı ailelerin değil, bütünüyle merkezi devletin ve imparatorun denetiminde olması sağlanmıştı. Eyalet yöneticileri ve imparatorluk bayrağı altına dahil edilen bölgelerin yerel soylu sınıfları yeni uygulamadan oldukça hoşnuttular. Büyük bir imparatorluğun parçası olmayı kabul ederek hem güvenliklerini artırdıklarını düşünüyorlar hem de o ekonomik güç ve lüksten pay almanın tadını çıkarıyorlardı. Yalnızca bir müttefik kimliğiyle değil, Büyük Roma'nın parçası olarak imparatorun yanında yer almak, yeni sınırlar içindeki bütün ulusların soylu sınıfları için seve seve kabullenilecek bir konumdu. Aslına bakılırsa başka bir seçenek de yoktu. Augustus'un merkezi ve bütünlüklü tek bir yumruk haline getirdiği Roma ordusunun gazabına uğramayı kim göze alabilirdi? İşte o ünlü Roma barışı, yani Pax Romana, despot bir imparator ve onun dal kavukluğunu gönüllü olarak üstlenen kurmaylarınca böyle yaratıldı. Devletin yeni ideolojisinde gerçek büyük tehlike, politik üstünlük sağlama amacıyla yürütülen iç savaşlardı ve Augustus'un ezici baskısıyla böyle bir olasılık ortadan kaldırılmış, Roma topraklarında iç barış sağlanmıştı. Savaşlar artık yalnızca Roma'nın dış düşmanlarıyla, imparatorluğun uç sınırlarında ve gerektikçe yapılacaktı ki, ülkenin merkezinden uzakta, iç güvenliği tehdit etmeyen bu küçük ve münferit savaşlar, Romalıları asla endişelendirmediğinden, yeni dönemle birlikte gelen barış, yani Pax Romana, coşkuyla kutlanıyordu. Pat Sutton, Augustus, sayfa 167. Augustus'un hararetli destekleyicisi Virgilius, ünlü yapıtı Aeneid'de şunları söyleyecekti. Sen imparatorluğunla dünyayı sallayacaksın. Unutma Romalı, bu senin sanatın olacak. Barışın gücüyle hüküm sürecek, güçsüzleri koruyacak, mağrurlara boyun eğdireceksin. Vergil, The Aeneid, Book 6, Sayfa 119. 20 yıllık iç savaşın yaralarını sarıp düzeni yeniden oluşturmak sloganıyla gerçekleştirilen bütün bu despotik uygulamalar şaşırtıcı bir biçimde halkın, daha doğrusu başta lümpen proletarya olmak üzere amaçsız ve dağınık pleb gruplarının desteğini almıştı. O denli garip bir hava esiyordu ki Roma'da halk onun kayıtsız şartsız tek yetkili olmasını istiyor ama Augustus ataların düzenine saygı duyduğu için böyle bir ayrıcalığı büyük bir tevazuyla geri çeviriyor görüntüsü yaratılmıştı. Bütün bunlar Cumhuriyet'e 10 yıllar boyunca sahip çıkmaya çalışarak iç savaşları göze alan demokratik grupları, bu arada elbette kardeşlik örgütünü, her şeyi yeni baştan düşünmeye itecekti. Augustus'e övgüler düzen ve onu coşkuyla selamlayan, açıktan açığa diktatör olmasını isteyen halk kitlelerine, Cumhuriyet ilkelerine sahip çıkma konusunda güvenilebilir miydi? Yoksa tabana yayılmış, yukarıya doğru daralan örgütlenme biçimi tarihsel bir yanılgı mıydı? Üstadın ilke ve öğütlerine geri dönmek mi gerekiyordu bir kez daha? Augustus'un Sebil'in kurulunu iyiden iyiye bir kuklaya dönüştüren baskıcı yönetimi ve sansürcülüğü sonrasında en büyük mevziinin de yitirilmekte olduğu anlaşıldı. Roma'da 400 yıldan fazla bir süre etkinliğini koruyan kardeşlik böylece son 50 yıl içinde iyice hızlanan gelişmeler sonucu sarsıcı bir yenilgiyi tadıyordu ve oluşan yeni koşullar yüz yüze gelinen kırılma noktasının etkisini iyice arttırmıştı. İlkin koşulların analizi ve mücadelede belirlenecek yöntemler üzerinde başlayan görüş ayrılıkları temel stratejik farklılıklara dönüştü ve Kraton'dan biri dönem dönem yaşanan dalgalanmalara karşın eski gelenek ve inançlar uzantısında korunabilen birlik ciddi biçimde parçalanma yoluna girdi. 500 yılı aşkın bir sürenin sonunda inatçı bir sabır ve sarsılmayan bir inançla tarihteki yanlışı düzeltme gibi bir ideale sarılmaya çalışan ve ünlü filozofun simgesel manevi gücüyle ayakta duran kardeşlik artık yalnızca yöntemler ve strateji konusunda değil, hedef ve amaçlar anlamında da farklı doğrultulara yürüyen fraksiyonlara bölünecekti. Kısacası Sibyl, bilgelik ve geleneklerine bağlı Pythagoras kardeşliği yoktu artık. Çünkü bu inançlı ve kararlı hareketin bütün unsurlarını bir arada tutan çok önemli bir araç getirilmişti. Roma Cumhuriyeti. Augustus'tan sonra Roma, otoritenin merkezileştiği, yönetimin alabildiğine despotlaştığı, yalnızca zenginlik, güç ve ihtişamı amaç edinen zorba imparatorluk dönemine kesin biçimde adım atmıştı. Cumhuriyet yoksa kardeşlik de yoktu. Bu gelişmelerde 500 yılı aşkın bir süre içinde kuşaklar boyu sürdürülen bir mücadele ve dönem dönem farklı yöntemleri deneyen stratejiler sırasında iyice heterojen hale gelmiş örgüt yapısının da etkisi vardı kuşkusuz. Tarquinius'un devrildiği ve Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda Kroton'dan hazır kuvvet olarak gelmiş deneyimli bir elit grupla Roma içindeki demokratik unsurların işbirliği söz konusuydu. Tabii bir de Delphi ve Kumae'den gelen mentor desteği. Ancak köprünün altından onca su akıp Augustus Roma'sına erişildiğinde kardeşlik olarak adlandırdığımız yapının içinde beklenti ve düşünceleri birbirinden oldukça farklı gruplar oluşmuştu. Artık yalnızca gizem kültleri ve rahiplik kaslarıyla ideale inisiye edilip eğitilen ve Sibyl'in kurulunca yönlendirilen Pythagoras müritleri yoktu mücadelenin içinde. Özellikle son 50 yıl içinde tabana inme yöntemini yeğleyerek bir siyasi parti gibi çalışmaya yönelen kardeşlik, temel ilke ve inançlara eskisi kadar saygı duymayan ve yalnızca gücü ele geçirmeye odaklanan felsefi donanımı zayıf, kalabalık ve hırslı kitlelerin içinde boğulmaya başlamıştı. Her kesimden pleb grupları, nüfuzlu zenginler ve bazı magistralar cumhuriyetçi olduklarına inanıldığı için örgütsel yapı içine alınan subaylar ve bazı patrici aydınları kardeşliğin eski saf yapısını zaman içinde oldukça değiştirmişlerdi. Bir başka deyişle örgüt büyüdükçe küçülmüş gibi görünüyordu ki parçalanmanın nedenlerinden biri dış koşullarsa biri de buydu. Hiçbir ciddi muhalefet, yıpratıcı savaş ve iç kargaşa yaşanmadan sessizce geçen Augustus döneminin bitiminde iyice kabuğa çekilmiş, dağınıklığı yaşayan kardeşlik örgütü de kesin olarak ayrışmaya başlamıştı. Karizmatik imparatorun ölümüyle birlikte Roma'nın her yerinde ortaya çıkan belirsizlik kokusu içinde bu ayrışmanın unsurları da yeni dönem için stratejilerini belirlemeye başladılar. Kardeşlik mirasını üstlenenler için de çok genel hatlarıyla üç büyük grup olduğunu söyleyebiliriz. Birinci grup, her şeye karşın başlangıçtaki ilkeleri korumayı ve bu amaçla geçici bir süre için küçülerek olan biteni yeniden gözden geçirmeyi savunan Sibyl geleneği ve Pythagoras ilkelerine bağlı idealistlerden oluşuyordu. Onlara göre yenilgi, üstadın tepeden tavana yayılan genişleme ilkesinden uzaklaşılması ve eğitilmemiş, yani aydınlatılmamış kitlelerin acelecilikle harekete dahil edilmesi yüzünden gelmişti. İnsan unsuruna daha fazla önem verilmesi gerektiğini ileri süren, insan kitleleri eğitilmeden kalıcı başarıya ulaşmanın olanaksız olduğuna inanan ve iktidarı ele geçirmeye yönelik komplolar yerine ideallere bağlı insanlar yetiştirerek ve ekonomik anlamda güçlü kalmaya çalışarak hedefe yürümeyi öngören bu grup bir süreliğine İçe kapanma yolunu seçti. İkinci gruptakiler yenilgiyi Pythagoras'ın fasulyelerden uzak durun tavsiyesinin göz ardı edilmesine ve seçimlerle, parlamenter manevralarla zaman yitirilmesine bağlayan radikallerdi. Kroton'da iktidar seçimle kazanılmamış, güç odakları denetim altına alınarak Güney İtalya kolonileri ele geçirilmişti. Roma'da Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de aynı yöntem izlenerek inişli çıkışlı da olsa istikrarlı bir gelişmenin sağlandığına inanan radikaller, cumhuriyetçilerin askeri güç unsurunu küçümseyerek büyük bir hata işlediklerini düşünüyorlardı. Özellikle Cumhuriyet'in son yıllarında yürekli ve kararlı komutanların ülke siyasetinde ne denli etkili olabildiği görülmüştü. O halde genel ilkeler, amaca ulaşma yolunda ele geçirilecek önemli mevziler için bir süreliğine terk edilebilir ve hareket, askerler içinde egemen kılınarak başarıya daha net ve güvenli bir yoldan ulaşılabilirdi. Varılacak idealden çok iktidarı ele geçirme fikrine odaklanan bu grup, imparatorluk dönemi boyunca özellikle Mitra kültü aracılığıyla ordu içinde etkin olmaya çalışacak ve darbelerin, komploların baş aktörleri arasında yer alacaktı. Üçüncü ve son büyük grupta ise mistik eğilimler ağır basıyordu daha çok. Spiritüel aydınlanma gerçekleşmeden, yani insanların ruhları tanrısal güce layık bir arınma sürecinden geçmeden, istenen ve saptanan ideallere ulaşmak olanaksızdı. Pythagoras, ruhun evrimleşme ve gelişmesine bütün büyük filozoflardan daha çok önem vermemiş miydi? O halde maddi dünyanın şeytani yönleri reddedilerek gerçek tanrısal doğrulara ulaşılacak biçimde eğitim ve arınma sürecine girilmeliydi.